Ayrım 18, sayfa 189. Merdiveni çıkmıştı durdu. İster mi? Neymiş? İhtiyarmış adam. Ayol ihtiyar ama zengin, milyoner komşum. O apartmanlar, o iş yerleri, o ne bileyim giyim, kuşağım, yiyeyim. Oturma odasına geçip karşılıklı oturdular. Ah dedi, ah deli gençlik, şimdikilerde akıl mı var? Ne diyorsun komşucuğum, ne diyorsun? Onun yerinde şimdi ben olacağım da, sevinçten eteklerim zil çalmayacak ha? Kız diyorum, peki de evlen, adamın ömrü bugünlük yarınlık, belki de gerdek gecesi çeker cartayı. Erdal'ın annesinin aklından kendi kızı geçti. Böylesi hani dostlar başına. Dostlar başına ki dostlar başına. Ondan sonra otur o kadar mala mülke, koca mı lazım? Beğen beğendiğini al, hem etrafında pervane gibi dönenler de caba. Erdal'ın annesi, yakışık almamakla beraber kızı için bir şeyler çıtlatmayı faydadan uzak bulmuyordu. Geçende de düşünmüştü bunu. Madem kızı istemiyordu, Ayşe'yi verseler olmaz mıydı? Adam madem ihtiyarmış, kızının çirkinliğini hoş karşılardı belki de. Sonra yüzü çirkinceydi evet ama pek öyle bakılmayacak gibi de değil. Sonra vücudu, kıç mıç, bacaklar macaklar. Sokakta giderlerken arkasından az mı laf atıyordu erkekler? Dur komşum, bir kahve pişireyim ilkin de karşılıklı içelim. Kadın kendi havasında, boyuna kızından, kızının aptallığından, başına konan devlet kuşundan, aptallığı yüzünden kuşu kaçıracağından bahsedip duruyordu. Duyuyor, anlamıyordu. Aklına çok yatmıştı şu iş. Nursen madem Nuh diyor peygamber demiyordu. Mutfağa girdi. İkilik yeşil cezveyi sürahideki sudan doldurup küçük ispirtoluğa oturttu. Yaktı ispirtoluğu. Kendileri kaçırmasınlardı devlet kuşunu. Yarın çulsuzun baldırı çıplağın biri herifi alıverirdi avucuna. Bitti gitti. O kadar mal, mülk, para gür diye geçer giderdi. Şeker kahve koydu, uzun uzun karıştırdı. Doğrusu bu işi komşusunun insanlığından beklerdi. Fena kadın değildi Leman hani. Sağda solda gezip dolaşıyor, kızından fazla boyanıyor, kahkahasını attı mı mahalle çınlıyordu. Ama bir fenalığını gören olmamıştı. Hem canım nelerine lazımdı iyiliği, fenalığı, ona dokunmayan yılan bin yaşasındı. Şu işin üstesinden gelsin de, isterse genel eve soyunsun, sermayelik yapsın. Kabaran kahveyi fincanlara böldü. İspirtoluğu üfleyip duman duman kahvelerle komşusunun yanına geldi. Kusura bakma Leman Hanımcığım, beklettim seni. Aa, rica ederim, ne zahmet ettiniz. Senin gibi hatırnaz komşuya zahmet ne kelime. Eksik olma canım, o senin iyiliğinden. Kahveleri höpürdeterek içiyor konuşmuyorlardı. Bir ara dışarıda bir kapının deli deli açıldığı, deli bir ıslığın bir rock and roll parçasının evin içine yaydığı duyuldu. Anne, uyandı bizim deli oğlan dedi. Kim, Erdal mı? Kahve fincanını bırakıp kalkarken evet dedi. Gidip bakayım. Dışarı çıktı. Bu soğuk havada atlet fanilasıylaydı. Boynunda havlusu. Annesinin içeriği kaşla gözle işaret ederek bir şeyler anlatmaya çalışmasıyla ıslığı kesti. Anlamamıştı. Ne dedi? Sus, komşu var. Kim? Leman Hanım. Erdal yüzünün bir yanak hareketiyle umursuzluğunu belirterek musluğa yürüdü. Islık yeniden, hem de öncekinden daha güçlü, evin içinde yayılmaya başladı. Anne komşusunun yanına dönmüştü. Deli dolu ama sağ olsun çocuklarımın en hayırlısı, en hakikatlisi. Düşün Leman Hanımcığım, sen hem üniversitede oku hem de haftada 100 liralık iş bul. Leman geçenki gibi gene bıyık altından gülerek, maşallah cin gibi dedi. Bundan hiç korkum yok. Yarın tahsilini bitirir, açar yazıhanesini, toplar kardeşlerini başına. Yalnız bir korkum var, çalıştığı mağazanın sahibi. Adam çok zenginmiş, hafif çilli bir de kızı varmış. Anladığıma göre kızı buna verme eğilimindeymiş. Leman Hanım yumruk yemişçesine sarsıldı. Demek çalıştığı yerin kızı vardı. Babası kızını Erdal'a verecekti demek. Kendini kaybetmemeye çalışarak ya dedi. Sonra? Sonrası sağlığın Lemancığım. Ayşe'ye kalsa bizimki dünden razı ama ben düşünüyorum doğrucası. Evet, mal mülk, yiyeyim giyeyim, iş bunlarla biter mi? Geçen akşam yemeğe davet etmiş adam. Anlatıyor. O apartman, o halılar, o mobilya, duvarlardaki o tablolar. Leman duyuyor, anlamıyordu. Demin içtiği yarım şişe rakıyla şimdi sarhoş olmuştu işte. Vay it, vay it oğlu it. Gözlerine yemin etmeyişinin sebebi buymuş demek. Demek beste kargayı oysun gözünü. Yemişler, içmişler, kızla dans etmişler. Adam da annesi de çok hoş insanlarmış. Kız da öyle diyor. Yüzünün hafif çili çirkinlik değil, yakışıyormuş hatta. Babası demiş ki fakülteyi bitir, Filiz de seni Avrupa'ya göndereyim demiş. Leman Hanım bir an kendine geldi. Ya demek işler bu kadar ilerlemiş. Oho, ateş bacayı sarmış şekerim. Siz gidip usulen görmediniz mi? Götürür mü? Bu ev, bu mahalle. Bizlerden utanıyor zahir. Diyor ki, satalım bu evi, parasıyla mobilya filan alalım, taşınalım bir apartman katına, ondan sonra davet edelim diyor. Doğru bence. İş madem bu kadar oldu, satılsın gitsin. Çünkü Erdal'ın istikbali demek bizim istikbalimiz demek. O böyle bir yere damat girerdi. Avrupa'ya filan gider, hayırlısıyla dönerse, ağabeyini de ablasını da kanadının altına alır, kurtarır el kapısında çalışmaktan. Gel gelelim, laf anlayan biri gelsin. İskender başka sevdada, Ayşe başka sevdada. Herkes kendine yontuyor. İskender tutturmuş, ev satılıp parası bana verilsin diye. Kız tutturmuş, hayır satılmasın. Onlar erkek, bense kızım. Evde kalmış bir kızım dedi hatta geçenlerde. Hem kendi ağladı, hem de beni ağlattı. Bakıyorum, üçü de haklı. İki cami arasında kalmış bey namaza döndüm. Kime ne dert anlatacağımı şaşırdım. Herife gelince, onunki büsbütün başka. Çocukların hepsi yetişti geldi, defolun başımdan. Evimde emekli maaşımla yalnız kalmak istiyorum diye tutturmuş. Bir ateş çemberinin içindeyim. Nereye dönsem ateş. Gözlerini pazen entaresinin eteğiyle kuruladı. Ana olacağıma keşke bir kalıp sabun, yahut sokaklara taş olsaydım. Yıllar yılı kahrını çektiğim, bir günden bir güne üst istemediğim, baş istemediğim, o ıssız, o kuş uçmaz kervan geçmez istasyonlarda, arkadaşlık, yoldaşlık ettiğim adam, şu artık ihtiyarladığım günlerde beni kaldırıp atmaktan bahsediyor. Ne kötü talihim varmış, ne çileli başım varmış. Leman da ağlıyordu. İçine ateşlerin en büyüğü düşmüştü. Bu durum karşısında ne yapabilirdi? Sevdiği adamı bütün bunlardan nasıl çekip alabilirdi? Zengindi yeni sahipleri. Para zoruyla hiçbir şey yapılamazdı. Tehditle? Gene boş. Ağlayıp sızlayıp ayaklarına kapanmak? İçini dertli dertli çekti. Dışarıda rock'n'roll yüklü ıslık susuyor, sonra yeniden başlıyordu. Bir şeyler yapmalıydı. Görmeli, konuşmalı, gerekirse kıyametleri koparacağından söz açmalıydı. Aklına yatarak kalktı. Size doyum olmaz komşum, haydi hoşça kalın. Merdiveni sinirli sinirli indi, sokağa çıktı. Yıkılmış, mahvolmuştu. Kahvenin önünden geçerken bakmadı. Bakmadı ama başta Sadi Bey'le Müştebe amca, sonra kahveci pehlivan, bisikletçi, bakkal filan. Pehlivan, hey anam babam dedi. 15 yaşındaki kıza değişirsem şerefsizim. Bisikletçi kıs kıs güldü. Tam yataklık karı anam avradım olsun. Bakkal bununla nasıl yatılacağı üzerine açıklamalarda bulunmaya başlayınca Sadi Bey sinirli sinirli döndü, baktı. Müştebe güldü hafifçe. Kaynananı kıskanıyorsun bakıyorum dedi. Sadi Bey kıskanmaktan çok şu terbiyesizliğe içerlemişti. Yakışık alır mıydı? Yok yataklıkmış, yok şöyle yatılırmış, böyle yatılırmış. El hayamine el iman yahu. Müştebe amcanın büyük torunu koşarak geldi. Dede, tavşan bakışlı ihtiyarın duru mavi gözlerinden bir sıkıntı geçti. Ne var? Haminnem seni çağırıyor, çabuk gelecekmişsin. Kalktı. Kalkmasa biraz gecikse, pezevengin evladı başlardı. Dede hadi dede, haminnem çağırıyor, sonra karışmam vallahi maşayı alırsa. Ayağa kalktığı halde hınzır torun gene de dede dedi. Hımm, gecikmesin sonra karışmam dedi haminnem. Canım hiç mi rahat yoktu bunlardan? Kalkmıştı işte. İçtiği çayın parasını verip gidecekti. Bozmadı. Peki peki. Geçenkini biliyorsun ya. Gevezelik etme. Ocağa seslendi. Ali yavrum. Parayı verdi. Torununun elinden tutarak kahveden çıktı. Tam çıkmışlardı. Sadi Beylerin kapısı açıldı. Erdal son günlerdeki lacivertleri içinde iki dirhem bir çekirdek. Vay Müştebe amca güle güle. Eyvallah yavrum. Baban kahvede. Ne yapayım babamı? Koltuğunda kitapları sokağa ağır geçti. Bugün öğleden sonra gene Filiz'le beraberdi. Cebinde 40-50, felekten korkusu yoktu. Geçenki gibi atlarlardı bir Boğaz ya da Kadıköy ada vapuruna, girerlerdi at kamalardan birine. Filiz'in hediyesi zarif nikel tabakasından bir yenice sigara aldı. Gene Filiz'in hediyesi nikel çakmağıyla fiyakalı fiyakalı yaktı. Yerler, damlar, çatılar, kuru ağaç dalları bütün gece yağan karla bembeyazdı. Sigarasının dumanını karlar altındaki İstanbul'un bu daracık, bu eğri bürü sokağından mosmor göğe keyifli keyifli salıverdi. Un kapanı, durak dolmuşlar. Aksaray Beyazıt, Aksaray Beyazıt, Beyazıt, Beyazıt. Öndeki bir kişilik yere geçti. Araba doldu, hızla kalktı. Saraçhane, Şehzadebaşı, Vezneciler, Beyazıt. Borcunu verip indi. İçi kaynıyordu hazdan. Oh be, oh be! Dünya, insanlar, evler, bozuk parkeli yollar, her şey ne güzeldi. Yeni bir sigara, nikel çakmağın yeni bir alevi ve yepyeni bir dumanın göğe yükselişi. Üniversite kapısındaki saat 9'u, öbür baştaki de 9'u çeyrek geçeyi gösteriyordu. Gazetelerden birinde okuduğu bir fıkrayı hatırlayıp güldü. Fıkrayı yazan yazar, konu olarak İstanbul saatlerini ele almış. Birden Leman Hanım, ''Oo merhaba.'' Kadının hiç şakası yoktu, gözleri dönmüştü. Sarhoştu da galiba. Merhabasını karşılamaya filan lüzum görmeden, ''Bugün öğleden sonra saat 3'te seni Taşlık Gazinosu'nda bekliyorum.'' dedi. Erdal şaşaladı. Bugün Filiz'le buluşacaklardı. Mümkün değil. Kadın küstahlaştı. Sana bugün seni Taşlık Gazinosu'nda bekliyorum dedim, o kadar. Ben de mümkün olmadığını söyledim. Erdal beni çıldırtma, sonra... Erdal buz gibi, hatta alaycı, sonra çok fena olur. Mesela, alay mı ediyorsun benimle? Sana öyle geliyorsa benim ne suçum var? Yanlarına Edip geldi. Erdal, ha pardon. Uzaklaşmak istediyse de Erdal ardından gitti. Dur Edip, bir dakika. Leman mahvolmuşçasına bakıyordu arkalarından. Gidiyor, gidiyordu demek. Demek üzerinde hiç etkisi yoktu. Onu durduracak, dediğini yaptıracak gücü yitirmişti demek. Ardından bağırdı, Erdal. Erdal hızla uzaklaşırken Edip koşarak geldi yanına. Leman abla, neniz var Leman abla? Erdal sinirlenip gitmişti. Leman başını salladı. Gitti dedi. Dönüp bakmadan gitti hem de. Bilekleri Edip'in avuçlarında hışkırıyordu. Kızlı erkekli üniversiteliler yanlarından geçerken bakıyorlar. Edip'in zamparalığını bilenlerse başlarını anlayışlı anlayışlı sallayarak gülüyorlardı. Hiçbirinin farkında değildi Leman. Gittikçe artan hıçkırıklar içinde sarsılıyordu. Buhran geçiriyorsunuz galiba Leman abla. Sizi evinize götüreyim mi? Başını iki yana salladı. Peki nereye gitmek istiyorsunuz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bırakın beni. Beni bırakın Allah aşkına. Ölmek istiyorum ben. Bu hakarete tahammül edemem. Ne olursunuz bırakın beni. Edip işin şakaya gelir yanı olmadığını anlamıştı. Sizi bırakamam dedi. Nereye gitmek isterseniz birlikte gideceğiz. Söyleyin, nereye gitmek istiyorsunuz? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. O halde benim götürdüğüm yere geleceksiniz. Koluna girdi. Yan yana ağır ağır uzaklaştılar. 12. Edip için bulunmaz fırsattı bu. Erdal'ın hemen hemen bütün buluşmalarında neler yaptıklarını anlattığı bu azgın kadın kolundaydı şimdi. Arkadaşı yenisine onun deyimiyle gıcır gıcırını bulmuş, başı bulutlarda bunu başından nasıl atacağını düşünüyordu. Çürükçüydü Edip, öyle bilsindi Erdal. Bundan öncekiler gibi, ufak ufak geçinir, gününü gün ederdi. Kadının kolunu az daha sıktı, eti sımsıkıydı. Hem kim demiş çürük, ilik gibi karıydı. Yol kavşağında durdular. Kadın boyuna hıçkırıyor, nereye niçin götürüldüğünü düşünmüyordu. Hatta kolunu güçlü erkek avucu içinde sıkan genç adamdan bile haberli değildi. Duymuyordu onu. Çekildi. Karşıdan karşıya geçirildi, dolmuşa bindirildi. Dolmuş hızla Aksaray, Samatya'dan geçti. Ta her zaman Erdal'la geldikleri Yedikule kıyı mahallesindeki tanış bekar odasının kapısı önünde ayıldı. Keçi gibi durdu. Genç adama baktı. ''Beni buraya niçin getirdiniz?'' Genç adam anahtarını çıkarmıştı bile. ''Hiç, dinlenesiniz diye. Yorgun değilim ki. Olsun, sinirleriniz berbat halde. Biraz yatıp istirahat edin, sonra istediğiniz yere gidersiniz.'' Genç adamın anahtar tutan kıllı kocaman eli birden dikkatini çekti. Anahtarı kilidin deliğine sokmuş çeviriyordu. Kilit paslı paslı gıcırdayarak açıldı. Oda, hep o oda. Erdal'la buluştukları zamanki pembeleri solmuş kirli basma perdeler, inik basma perdelerin ardındaki loşlukta yüzen kirli örtüleriyle karyola, duvarda bacaklarını bir bakıma hayasızca kaldırmış yarı çıplak bir genç kız, bir bakıma da son derece artistik. Sonra şurada burada gaz ocağı, bulaşık kaplar, devrilmiş boş rakı şişeleri, çivisinden düşmüş kirli havlu, terlikler. Girdi. Genç adamda kalın siyah kaşları, kadının şanuvarından hırsanmış hafif hafif soluyan iri burnuyla ardından girdi. Kapıyı dünyaya kapadı. Zorla değil, kendi gönlüyle yoluna sokacaktı işi. Erdal kaç sefer kurtar beni şu azgın karıdan demişti. Mantonuzu çıkarmaz mısınız? Hayır, siz bilirsiniz. Kadını unutmuşçasına davranarak gaz ocağına gitti. Aldığı yerden gaz yağını kontrol için salladı. Yetmezdi. Gidip gaz yağı almalıydı. Kadını gerçekten unutmuş ya da hiç önem vermezmiş, kadın üzerinde hiçbir etki yapmamışçasına kalktı çömeldiği yerden. Mangala kömür doldurdu. Gaz ocağındaki gaz yağını kömürlerin üzerine boşalttıktan sonra dışarı çıkardı. Üzerine boruyu oturttu, çaktı kibriti. Dumanla karışık turuncu bir alev boruyu sarsarak deli deli yanmaya başlamıştı ki odaya döndü, sabunu aldı çıktı, ellerini sabunladı muslukta uzun uzun. Zorla değil, bu azgın bu canavar açlığı içindeki kadını Erdal'ın elinden alacaktı ya da Erdal'ı bu canavardan kurtaracaktı. Bu kocaman kıllı eller, bu 45 numara ayaklar, bu geniş sırt. Erdal bir gün seni sordu demişti, güçlü erkek, bir sevgilisi yok mu diye. Erdal, onun işi gücü kadınlarla karşılığını vermişti, kızlarla işi yok. Kadının verdiği cevap günlerdir Edip'in aklından çıkmamıştı. Akıllı çocuk, ne varsa kadınlarda var, kızlar, pöh, münasebetsiz şeyler, gayeleri evlenmek. Anladılar mı ki konuştukları delikanlı sadece sevişmek istiyor, hemen yan çizer, evlenecek bir budalayı kafese koymaya bakarlar. Islak elleriyle odaya döndü. Yerden kirli havluyu aldı, kocaman ellerini uzun uzun kuruladı. Sonra havluyu çivisine astı. Ben bakkala kadar gidiyorum. Göz göze geldiler. Niçin? Yemek için bir şeyler almalı. ''Benim karnım tok, zahmet etmeyin. Niçin yalnız kendinizi düşünüyorsunuz? Belki ben açım.'' Hiç gülesi yokken gülüverdi. Sonra topladı kendini. Ciddileşerek avcunun içiyle gözlerini sildi. Delikanlı fileyi kapmış fırlamıştı bile. Elleri, ayakları. Erdal'dan daha yaşlı olmalıydı. Erdal, of Erdal, geveze. Neler anlatmıştı buna dair? Bir kadın varmış bu mahallede, akça pakça. 6 ay yaşamışlar, sonra kocası gelmiş kadının, Sivas'a mı Erzurum'a mı ne götürmüş. Geveze meveze çok tatlıydı. O işin iyice acemisi oluşu hoşuna gidiyordu en çok. Bu herhalde adam akıllı ustaydı. Hem bu çok tecrübeliydi herhalde. Elleri, ayakları, kalın kıllı boynu, sırtı. Kızlar değil de kadınlardan hoşlanışı. Erdal fakir olduğundan söz açmıştı. Fakirse bir sürü masrafa girecekti şimdi. Ya parası yoksa? Siyah çantasını aldı, açtı. Bir sürü para. Yemeyecekti nasıl olsa. Çok da yatırsa yer. Sonunda da. Para verse ayıp mı kaçardı? Bundan önce başka üniversitelilerle düşüp kalkmadığından bilmiyordu. Üniversiteli de olsa öğrenciydiler. Ana baba eline bakıyorlardı. Niçin ayıp olsun? Onun için fakülteyi de asmıştı bugün. Belki kötü bir niyeti yoktu. Bakmıyordu bile yüzüne. Niçin? Arkadaşının sevgilisi diye mi? Peki ama arkadaşı kabaca bırakıp savuşmuştu. Aralarında hiçbir şey kalmadığını biliyordu. Hiç olmazsa kestirebilirdi. Neden boşalan yeri doldurmak için yaklaşmıyordu? Beğenmemiş miydi? Edip birkaç paket yumurtalarla filan dönünceye kadar hep bunları düşündü. Dönmüş, havanın hayli soğuk olmasını aldırmadan ceketini çıkarıp karyolanın üstüne fırlatmış, gömleğinin kollarını dirseklerine kadar sıvamıştı. Kalın bilekli, kıllı kollar. Bakmıyordu. Tarzı bu muydu? Bir takım sahanlar indirdi, paketlerden sucuklar, doğranmış pastırmalar filan çıkardı. Soğanlar. Başladı. Son derece yatkın soğan doğramaya. Bir kadın kadar ustaydı. Soğanı boyuna yanındaki tasın içindeki suya batırıyor, sonra doğruyordu. Bunca yıllık kadındı, soğanın doğranırken niçin suya batırıldığını bilmiyordu. Soğanı suya niçin batırıyorsunuz? Bakmadan, soğan suyu gözlerimi yakmasın diye dedi. Peki ama niçin bakmıyordu? Arkadaş sevgilisi diye olsa, olamazdı ki. Arkadaşının sevgilisi olmaktan çıkmıştı işte. Yemeklerinizi kendiniz mi pişirirsiniz hep? Evde olduğum günler evet, eliniz işe yatkın. Ne yapalım fakirlik? Babanız anneniz hayatta mı? Çok şükür. Ne iş yapıyor babanız? Çiftçi. Çok mu toprağı? Kendi toprağı yok. Ya? Annem, kız kardeşlerim, ağabeylerimle filan başkasının toprağında yarıcılık yapıyorlar. Sana da aydan aya para gönderiyorlar ha? Yok canım. Anam bazı bazı yollar ama ne lüzum var onlara? Burası İstanbul, elim kolum sağlam. Bakmıyor, bakmıyordu. Çıldıracaktı. Unutmuştu Erdal'ı filan hemen hemen. Oturduğu karyolanın kıyısında bacak değiştirdi. Değiştirirken de mahsustan bacaklarının açılmasına dikkat etti. El kol sağlamlığıyla iş biter mi? Kalın siyah kaşlarıyla sertçe baktı, gördü. Gördüğü halde kendini tuttu. Hiç belli etmedi. Niçin bitmesin? Hiç görmemiş, görse bile beğenmediği için ilgilenmemiş gibi davranıyor, suya batırdığı soğanını doğruyordu. Hem okumak hem çalışmak. Bir koltuğa iki karpuz sığar mı? Sığıyor işte. Bacaklarını yeniden değiştirdi. Etek az daha kaymış, açık pembe kombinezon görünüyordu alttan. Ne üzerine çalışıyorsunuz? Karikatür. Ne demek o? Yani gülünecek resimler çiziyorum, matrak resimler. Şu ateşe baksanıza. Şaşırdı, ben mi? Bakmadan evet dedi. Komşular görürlerse ya? Görsünler. Görsünler mi? Öyle ya, ne çıkar görmelerinden? Bilmem, dedikodu filan. Karyoladan indi. Genç adam dudak büktü. Dedikodu için sebep yok. Bir misafirim, yahut bakkala dediğim gibi, bir arkadaşımın sevgilisi gelmiş onu ağırlıyorum. Ne çıkar bundan?